Abi hoş geldin.
Hoş bulduk brolar.
Şu yakışıklılara bakın ya.
Onunla bir şarkı yapmak büyük bir hayal. Öyle bir olanak olsa içinden ne geçerim yani. Ezel bro. O Messi, ben Cristiano Ronaldo.
Kızın büyüdüğünde onu kıskanacağını düşünüyor musun?
İnşallah herkes öyle bir sevgiyi tadabilir. Çok derin.
Harbi kız mı? Barbie kız mı?
Ama dur. Bir saniye. Biz olmamamız gereken bir ülkedeyiz hep beraber. Orada zaten hepimize bir ön yargı var. Oh, ben yaşarım, beni bırak. O da geldi stüdyoya. Benim Ceza'yla bir kaykalt diye bir parçam var yani.
Sagopa ve Ceza dedik ya. Hangisi Messi, hangisi Cristiano sence?
Oh.
İlk merak ettiğim şey şu. Murda ismi ilk nerede ortaya çıktı?
Hollanda'da arkadaşlar lakap olarak verdiler. Çünkü Önder ismini herkes söyleyemiyor orada. İşte Under oluyordu ya da Ondar falan oluyordu. İlk önce lakabım Turk oldu. Herkes Turk demeye başladı. O da hoşuma gitmedi. Çünkü herkesin söyleme şekli farklıydı. Hani onun tonu var biraz böyle. Orada dedim onu da hoşuma gitmedi. Oradan arkadaşlar Murda ismiyle geldi. Ben de bırakmadım.
Ben ilk duyduğumda şunu merak etmiştim. Şimdi tabii ki rap dünyasında mahlas almanın şöyle bir tarafı vardır. Hani daha böyle keskin, agresif isimler tercih edilir. İşte mesela Killa vesaire diye. Murda'nın bu anlamda bir anlamı var mı mesela?
Var aslında, hani Murda, murder'dan gelme,
evet,
cinayet.
Evet, bunu soruyor.
Ama bizim kültürümüze bağlayınca şeye dayanıyor daha çok. Hani beatleri öldürüyorsun. Raplerin beatlerin üzerinde güçlü, o şekilden yani.
Sporda da var bu. Bir lakap verilmesi, işte senin dediğin gibi mahlas vesaire. O hatta lakabı kazandığın zaman artık kendini ispat etmiş gibi vesaire oluyorsun. Ama şimdi rap müzikte ve bu janrada insanların birbiriyle sataşması da var. Hani Ozan aşık atışması gibi.
Aynen.
Böyle atışmalar da var. Bu nereden geliyor yani?
Aslında rap kültürünü şey olarak görebilirsin. Yani boks veya kickbox, yani direkt böyle kontak sporu olarak görebilirsin. Çünkü kendini özgürce ve isyanca ifade etmenin tek art formu diyebiliriz. Ama aynı zamanda hangi müzik dalında veya hangi sanat dalında şey denir? O onun verse onunkinden daha iyi.
Tabii.
Yok böyle bir şey. Sadece hip-hop'da var.
Yani kıyaslama yok başka şeyde.
Yok. Yani. Sadece hip-hop'da var ve onun için belli bir sporu var yani hip-hop'un kültüründe. Mesela diyelim ki Ezel'le ben stüdyoya girdik. Tabii eş bir parça yapacağız. Onun için parçanın kazanması çok önemli. Ama ikimizin kafasından da %100 şeyde geçiyor. Bravo, ben içinden geçeceğim senin bu şarkının falan gibisinden. Öyle bir sağlıklı bir rekabet de var yani.
Müthiş. Sağlıklı rekabet demen o kadar güzel ki. Ya sağlıklı rekabet dünyanın en iyi şeyi.
Aynen.
En güzel yani, itici gücü.
Aynen, birbirini motive ediyorsun yani.
Kesinlikle. Arkadaşlar arasında, özellikle erkek arkadaşlar arasında bu vardır aslında.
%100.
Mesela Ozan'la benim aramda da var. Bu adam benim dünyadaki en iyi arkadaşım. Partnerim, iş ortağım falan. Yani daha fazla seveceğim birisi yok değil mi? Ama biz eğer mesela spor salonuna gittiysek, o benden ağır kaldırıyorsa, bu benim için bir şey mesela.
Direkt bu işte. Direkt olay burada. Yani rap de öyle bir şey. Birbirini motive ediyorsun yani. Karşındaki insan senin en iyi versiyonunu senden çekemiyorsa zaten ne işin var orada?
Müthiş. Şey oluyor mu peki? Mesela bir parça yaptın. Sevdiğin diğer müzisyenlere gönderiyorsun bunu. Bir dinleyin mesela yayınlanmadan önce. Dürüstçe böyle eleştiriler alabiliyor musun?
Tabii. Benim mesela Arts, benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir insan. Onunla sürekli ben bir yeni bir şey yaptığımda Türkçe rap'e ve buradaki piyasaya o kadar hakim olduğu için ona yolluyorum. Benim etrafımdaki en önemli bana kritik veren insanlardan bir tanesi o. Her şeyi paylaşıyorum ve o bana derse eğer, abi buna benzer bir şeyin var zaten veya işte böyle bir şeyi zaten söyledin, o zaman hiç kuşkusuz bir şekilde o şarkıyı salıyorum ve başka bir şeye devam ediyorum.
Müthiş. Peki bu arada Önder Doğan ismin değil mi? Yani bunu neden soruyorum? Bir araştırma yaptığımız zaman senin hakkında en çok gelen soru ne biliyor musun? İsmi ne?
Evet, Önder Doğan.
Ya bence bize göre ve herkese göre senin ismin Murda.
Aynen.
Yani bu okey, süper. Yani bunu kabul ettirmen harika bir şey zaten, ama burada en çok merak edilen şey olduğu için söylüyorum. Dedin ya işte mesela birisiyle bir şarkı yapıyorum ve şarkının güzel olması önemli. Ama aynı zamanda benim pozitif rekabet olarak iyi bir şey yapmam lazım. Dolayısıyla geçmişten veya günümüzden ya şu rapçiyle bir şarkı yapsam, işte Tupac olur, birisi olur ve onunla bir şarkı yapıp o şarkının içerisinde çok iyi rap yapmak isterdim dediğin birisi var mı mesela?
Onun içinden geçmek isterdim.
Ya, Jay-Z en çok sevdiğim, en çok örnek aldığım rapçi Jay-Z olabilir. Örnek belki ağır bir laf. İlham aldığım rapçi olabilir. Onunla bir şarkı yapmak büyük bir hayal ve öyle bir olanak olsa içinden ne geçerim yani.
Peki bir şey soracağım. Tupac iyi rapçi mi sence?
Tabii ki. %100. Tupac rapçiden de öte. Tupac bir şair. Tupac bir lider. Onun aklı, çünkü o 25 yaşında öldü bro. Ve onun konuştukları o kadar olgun bir mesajı var ki. Yani aslında zamanından çok öte bir adamdı. Ve aşırı iyi bir sanatçı ve aşırı iyi bir rapçiydi yani %100. %100.
Bence günümüzde çok fazla şair çıkmıyor eskisi kadar. Hı-hı. Ama rap dünyasının içerisinden çıkıyor aslında. Evet. Mesela Eminem bana göre çok hayranı değilimdir. Ama liriklerine baktığın zaman
üstün.
İnanılmaz bir şair aslında.
Tabii tabii %100.
Anladın mı? Tupac'ı sormamın sebebi de şu. Evet tartışılmaz görünüyor ama şimdi özellikle sosyal medya sebebiyle bazen bazı isimler öyle öne çıkıyor ki sen onun artık iyi olup olmadığını düşünmüyorsun. Her yerde diye süper
aynen,
diyorsun.
Aynen aynen. Sadece rap değil. Sanat genel olarak öyle bir yerde. Tupac'ın zamanında hiç öyle değildi. Belli bir gizem vardı sanatçılarda. Sosyal medya yoktu. İşte MTV'de benim gençliğimde hafta sonları cumartesi ve pazar günleri bir sanatçıya adanırdı. Onun geçmişi, konser görüntüleri, klipleri falan filan. Bu şekilde sanatçıları tanıyordun. Şu an öyle bir şey yok. Sosyal medya yüzünden hiçbir gizem kalmadı. Herkes ulaşılabilir şekilde. Onun için insanlar artık ne müziği ne sanatı o şekilde yaşayamıyor.
Ulaştığı şeyi çok hızlı tüketiyor çünkü.
Aynen çok hızlı tüketiliyor. Yani sadece Spotify'a baktığında her hafta kaç şarkı çıkıyor?
Binlerce.
Dünya çapında aynen dediğim gibi binlerce şarkı çıkıyor. Ve artık o kadar kolay ki eskiden ben Türkiye'de yaşadığım zamanlara dayanayım. CD'ler arıyordum. Onun arasından CD hakikaten istediğim bir CD'yi satın alıp eve gidip CD'yi takıyordum. Albümün kapağından o kitapçığı çıkarıp işte bu şarkıyı kim yazdı? Bu şarkıyı kim produce'ladı falan. Bunların hepsine derin derin dalıyordum. Bugünkü gençler öyle bir deneyim sahibi olduklarına inanmıyorum yani. Ve bu aslında hani müziğin değerini biraz düşürüyor. Ama her dönemde olduğu gibi sayılı rapçiler, sanatçılar oluyor. Onlar o ilgiyi gene de kapmayı biliyorlar yani. Bu zamanınızda Drake olsun veya işte Kanye West. Kanye West öyle bir figür. Kanye'nin arkasındaki gizem mesela çok güçlü. Bu onun müziğini de güçlendiriyor. Onun profilini güçlendiriyor diye düşünüyorum.
Ya kendi olduğu gibi kalması sanatçının bugün çok daha zor.
Çok daha zor. Çok daha zor.
Her yani türlü eleştiriye maruz kalıyorsun. Her türlü
ve
fikri.
Sosyal medyanın getirdiği hani işte bu kanalları kullanmazsam şarkım bu kitle tarafından duyulmaz. Ben TikTok'tan nefret ediyorum bro. Hakikaten nefret ediyorum. TikTok sanatı öldürüyor. Ama TikTok'u kullanmak zorundayım çünkü benim şarkımın en geniş şekilde duyulmasını istiyorum. Böyle bir yere zorlandık aslında.
Şöyle bir şey sorabilir miyim? Mesela senin şarkılarını hayran olmasak bile dinlemek zorunda kalıyoruz. Bu iyi bir taraftan hı-hı, söylüyorum ben. Hı-hı. Demek ki öyle bir yayılıyor ki zaten duyuyorsun. Burada melodi çok catchy. Dinlememek mümkün olmuyor. Müziği dinlerken insanlar onun liriklerinde bir mesaj aktarmak gerektiğini düşünüyor musun mesela?
Sanatçıya bağlı. Profile bağlı tamamen. Yani herkesten o mesajı almak istiyor musun?
İstemiyorsun.
Ki zaten müzik bunun için yapılmıyor mu? Her hissi kaplayan bir şarkı vardır. Seni her moda sokabilecek bir şarkı da vardır. Ve her şarkı herkes için değil. Her mesaj herkesin vermesi gereken mesaj değil. Mesela diyelim ki rapin büyük bir bölümü toplumsal bir sosyal bir mesaj vermek. Bunun inandırıcılığı çok önemli. Bunu herkes anlatamaz. Şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye'de yaşadım 4 sene ama okul yıllarımda, genç yıllarımda, ergenlik dönemimde ben Türkiye'den tekrar Hollanda'ya döndüm. Onun için diyelim ki politika olsun, hukuk olsun bunların bilinçleri daha çok artmaya başladığında ben de yani o realiteyi ben burada değildim. O konular hakkında benim burada şarkılar yapmam, ben inandırıcı olmam. Anları yaşayan ve bilen insandan duymak istersin onu.
Çok güzel açıklama.
Herkesin bir rolü var. Eğer kendi rolünü anlıyorsan o rolünü full yapmak en önemlisi. Kendine başka rolleri alıp onları yarım yarım yaparsan hiçbirisi olmaz. Hayatta hiçbir zaman herkes seni sevemez. Bu da bir gerçek. Sevmesine de gerek yok. Sevenler seviyor zaten. Sevmeyenlerin de fikir sahibi olması, özgür bir dünyadayız yani. Fikrin varsa bunu paylaşabilirsin. Yani senin beni sevmemen beni etkilemez ki.
Ve şöyle bir şey de var abi. Eğer zaten herkes seni seviyorsa bir şey yanlış yapıyorsun.
Aynen. Ama. Aynen. %100.
Bir yerde bir hatam vardı.
%100.
Abi.
Yalakasın o zaman yani aslında. Evet. Hani olduğu gibi söyleyelim.
Doğru. Evet, doğru. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi rap müzikle, hip hop müzikle bir de bunun bir gangsta tarafı var. Bu acaba başlarken ne olarak birbiriyle yakınlaştırıldı? Gangsta rap oldu ya da bu müziği dinleyen insanların, üreten insanların dünyanın birçok yerinde bu tarafa doğru yaklaşması ve burayla ilişkilendirilmesi ortaya çıktı. Bugün bunu nasıl anlatabiliyoruz?
Şimdi hip hop aslında çok çok gerilere gidersen zamanında Amerika'da siyah insanlar 400 sene boyunca köleliğe mahkum oldular. Bu köle tarlalarda onlar pamuk toplarken onlar kendi aralarında isyanlarını marş olarak zaten söylüyordu. Rap aslında orada başladı. Rap'in tarihi orası. Tamam sen 400 sene fast forward yap. Şimdi Amerika oturmuş. Inner city yani büyük şehirlerde. New York'ta Bronx diye bir yerde. İnsanlar zorlukların içinde kendini dans ederek, grafiti yaparak, rap yaparak ifade etmeye başlıyor. Ama buralar full ghetto.
Arka mahalleler.
Arka mahalle fakirlik, yolsuzluk, yalnızlık, dünyaya bir kızgınlıkla başlıyor. Bu getolardaki çocuklar gidip Wall Street'te iş bulamıyordu. Veya gidip Manhattan'da iş bulamıyorlardı. Para kazanmak zorundalar. Ceplerinde mal olur, satarlar. Veya işte sokağa düşerler, böyle böyle. O kültür de büyüyor. Adam kendini ifade ederken hayatına dayanarak ifade ediyor. Adamın deneyimleri tamamen full gangster dünyasındaysa bunları anlatıyor. Onun için gangster rap dedikleri aslında hepsi rap. Ama gangster rap hip-hop'un çok önemli bir kolu diyelim. Çünkü sokakların haberleri bro. İnsan bilmediğini anlatamaz ki, bildiğini anlatabilir sadece.
Çok güzel. Senden başka, sen zaten dünyanın en iyi rapçisisin.
Teşekkür ederim bro.
Senden başka ikinci, üçüncü sıraya kimi koyarsın?
Dediğim gibi Jay-Z benim için orada. Biggie, Notorious B.I.G. Ezhel bro yani... O, bunu birkaç kere söyledim. O Messi, ben Cristiano Ronaldo. O doğal. Allah vergisi. Sabah kalkar, stüdyoya girer, işini yapar. Ben kendimi geliştirdim bro. Bu spora hakikaten zamanımı verdim. Çok boktan verse'ler de yazdım. Çok kötü şarkılar da yaptım. Bunları öğrene öğrene kendimi geliştirdim. Türkiye'de benim için Ezhel bir numara.
Cristiano Ronaldo, Messi dediğin için söylüyorum. Aslında Messi'nin dünyanın en yetenekli futbolcusu olduğu konusunda birçok insan hemfikir. Ama diyorlar ki yine de ben Ronaldo'yu daha çok saygı duyarım diyen bir kesim var. Çünkü diyor ki yeteneğin kısıtlıyken çok çalışarak, her gün çalışarak bu hale gelmek saygı hak ediyor.
Bunun sebebi neden biliyor musun bro? Allah herkese o şekilde dokunmuyor. Ve herkes onu anlayamaz. Talent diyelim. Onu anlayamaz bro. Onu anlayamadığı için kendini geliştirmiş bir şekilde daha çok kendini görüyor orada. Anlıyor musun? Çünkü herkes bir şekilde çalışa çalışa bir yere geliyor. Onun için önünde çalışa çalışa bir yerlere geldiğini gören bir insana belli bir saygısı oluyor. Evet. Bu doğru mu yanlış mı? O açık. Ama bana göre... Bir dokunur yani. Seni seçtim. Benim için o çok daha özel.
Senin dediğini çok iyi anlıyorum. Sercan'ın baktığı taraftan da biz şu hikayeleri de seviyoruz. Hem Türk halkı olarak herkesin seveceği başarı hikayeleri vardır ya. Gelişim sürecini görürsün ya o insanın. Nereden nereye geldiğini ve yılmadığını. O inandığı şey, hissettiği şey için mücadele etti.
Aynen.
Messi bunun için mücadele etmedi mi? Etti tabii ki yani. Bedeller ödemedi mi? %100. Ödedi. Ama hani God's given bir şey var Messi'de.
God's gift yani.
Evet. Bu kesinlikle.
Ve buna hani eğer spiritüel bir kişiliğe sahipsen zaten buna saygı duyarsın. Çünkü bunun o gift herkese gitmiyor. Ama olayın öbür tarafı, kendini geliştirip bir yerlere gelmekte de çok büyük karakter var.
God's gift'e bakıyorsun. Diyorsun ki tamam, çok büyük saygın var. Tanrı seni seçmiş. Hı-hı. Diğer tarafta diyorsun ki ben de bu adam gibi olabilirim. Ona aynen, saygı duyuyorsun.
Aynen, aynen.
Ve şuna sinirleniyor musun mesela? Sen yani çok uzun zamandır müzik yapıyorsun, onu biliyoruz. Bu yolculukta muhtemelen çok yetenekli çocuklarla karşılaşmışsınız. Hı-hı. Ama disiplini eksik olduğu için veya bu işe yeterince kendini vermediği için bir yerlere gidemeyen insanlara şey demiyor musun mesela? Abi senin gibi yetenekli olmak isteyen birçok genç var ya. Sen bu kadar yetenekliyken nasıl çalışmazsın demiyor musun mesela?
Diyorum. Çok da dedim. Çok rapçiye rastladım. Türkiye'de değil benim. Hollanda'da Türkiye'ye gelmeden önce de bir kariyerim vardı. Orada bir sürü aşırı yetenekli gençle tanıştım. Ve ben bütün mal varlığımı koyardım. Yo, sen önümüzdeki süperstarsın. Ama işte disiplin yok.
Yeterli
bir çalışma hevesi yok.
Yok.
Aynen. Evet. Onun için yalan oluyor.
Ya şu oluyor bir de. O yeteneği zaten sahip olan insan bir yerde hissediyor ve diyor ki ya tamam, nasıl olsa yeteneğim var. Şimdi değil, ileride yine yaparım.
Aynen öyle bir
laps. Erteliyor.
Aynen aynen.
Evet. Bu böyle bir şey değil. Ama ben şuna da inanıyorum. Tanrı, Allah sana bir yetenek verdiği gibi eğer sen ona sahip çıkmıyorsan onu geri de alabiliyor. Bu senin gerçekten onu ne kadar istediğini, rüyalarında görüyor musun onu? Yapmak istediğin şeyi gözünü kapattığın anda bile ondan kaçamıyorsan bu hem senin bir kaderin oluyor hem de diyorsun ki ya bu duyuyorum bunu.
Şimdiki zamanda çok genç var bro. O yetenek olabilir ama etrafında belki seni doğru yönlendiren insanlar yoktur. Yani sana o yeteneğe sahip olduğunu hatırlatan insanlar yoktur. Ve bu aşırı önemli bro. Mesela ben bile kendimden yola çıkarak dersem ben tamam Murda, şarkılar dinleniyor. Ben şarkıların, kliplerin suratıyım. Ama benim arkamda kocaman bir takım var bro. Yani ben bu işi tek başıma yapmıyorum ki. Benim de yolumda bana destek olan çok insanlar var. Ben de bazı günler hiçbir şey yapmak istemiyorum. Veya kendime inanmıyorum. Oluyor yani. İnsanlık hali değil mi? Ama etrafımdaki insanlar bana sürekli hatırlatıyor. Ve bu support system dediğimiz şey var ya, bu çok önemli bro. Hele hele genç bir zihinde aşırı önemli bro. Aşırı önemli.
Ya genç kuşağın zaten en büyük sorunu bu. Bizim zamanımızda gerçekten kavgaya da girsek, ağlasak, üzülsek de dost dediğimiz arkadaşlarımız vardı çevremizde. Ama şimdi yeni genç kuşakta şunları da görmeye başladık. Birinin bir sorunu olduğu zaman onunla dalga geçiliyor. Onu kötülüyor, gülüyor ona. Aslında kendi sorunlarını gizliyor böyle yapan kişiler.
%100 açılamıyor.
Aynen öyle. Bana biri laf söylemesin diye derdi sıkıntısı olan, o desteğe ihtiyacı olan çocukla dalga geçiyorlar.
Çocuk da içinde tutuyor, asabileşiyor, dünyaya kızıyor. Bunlar oluyor veya şey de olabilir. Diyelim ki genç bir rapçi bir şarkı yayınlıyor Instagram'ine. Orada kötü yorumlar alıyor. Belki bir daha hiçbir şey yayınlamaz. Halbuki belki o kötü yorum alan çocuk geleceğin süperstarı.
Kesinlikle.
Biraz kulağı da kapatmak gerekiyor ya.
Sosyal medyada gelen yorumlar sahte bro. O gerçek bir dünya değil. Onun için hani burada bizi izleyen gençler de varsa onlara da bir tavsiye verebilirsem oralara bakma. Hani orası gerçek dünya değil. İnsanlar sosyal medyayı içindeki nefreti
serbest bırakmak için.
Serbest bırakmak için kullanıyor bro. Yani öyle leş bir yer. Onun için oralara bakmayacaksın. Kendi yolunda demek. Sen kendine inanmadan zaten başka birisi sana inanamaz ki.
Böyle Mozart'ın şarkısının altına girip insanlar şey olmamış.
Aynen yani.
Ben yorumlara hiç kızmıyorum. Sadece şöyle düşünüyorum. Yin yang gibi. Upside downside.
Aynen,
İyi
aynen.
Şey var, kötü şey var. Şimdi sosyal medyanın güzel bir avantajı var açıkçası yani. Sonuçta biz programı başladık. Biz bir yapımcıya gitmek zorunda kalmadık. Bir televizyona kendimizi kabul ettirmek zorunda kalmıyoruz. Biz diyoruz ki biz bunu yapıyoruz. Milyonlarca insan diyor ki biz sizi sevdik. Süper. Böyle bir tarafı da var. Öyle bir tarafı da var. İyi tarafını kullanmaya çalışmak lazım. Türkiye'den, Türk sanatçılardan şarkı dinliyor musun? Mesela arabesk dinler mi orada mesela?
Tabii ki.
Ne
tabii
dinliyorsun, ne seviyorsun?
Azer. Çok severim.
Besliyor mu seni?
Tabii ki, tabii ki. Hatta benim şu an bayramdan sonra bir şarkı çıkacak, Yalan Dünya diye. Orada nakaratta diyorum yani utansın yıllar be yalan dünya. Yani direkt Müslüm'den aldığım bir, utansın yıllar şarkısından aldığım bir mesaj yani. Onu da kendi şeklimde ben de şarkıma eklemeye çalışıyorum. Tabii ki bro bunlar legends yani. Evet. Onlar olmasaydı biz de olmazdık diye buna çok inanıyorum yani.
Bu örnekte Müslüm Gürses. Müslüm Gürses'in hayatını izlemişsinizdir, filmi var tabii. Yani. Adam öyle bir acıdan geçmiş ki o diyebilir bunu yani. Yalan aynen. Dünya diyebilir.
Aynen aynen.
Şimdi Nazım Hikmet düşünce suçundan dolayı Türkiye'den adam kaçmak zorunda kalmış, sürgün edilmiş, acı çekmiş. Bunun sonucunda şunu söyleyebilir işte hani hayat şöyledir diyebilir. Dolayısıyla bu acıları yaşamadan hani sadece rhyme ediyor veya kulağa güzel geliyor diye yazılmış bir şey kesinlikle hissediliyor. Ben samimiyetsizliğin her zaman kokusu olduğunu düşünüyorum.
Çok severiz yani. Bir de şunu çok seviyoruz. Sevgi o kadar içine doğmuş bir adam ki sevdiği kadını da aynı şekilde seviyor. Aynı kuvvette, aynı güçte seviyor. Vatanını da öyle seviyor.
Evet.
Dostların da, arkadaşların da öyle seviyor.
Zaten hep o tür insanlar yanlış anlaşılmadı mı?
Kendi ağzından şunu söylüyor zaten. Diyor ki 40 dilde basılıyor benim yazılarım. Sadece Türkiye'de Türkçe ile yasak. Beni asmak istediler 25 yaşımda. 40 yaşında bana barış ödülü verdiler.
Crazy. Crazy. İşte
politika.
Evet abi, gerçekten öyle. Şeyi merak ediyoruz ya. Biz çok ilişki konuşuyoruz. Çok biliyormuşuz gibi. Ve fikir yürütüyoruz. kendi tecrübelerimizden. O yüzden sana bazı böyle sorularımız da var. Mesela en çok gelen soru bize. X'ten next olur mu?
Yani X'ine geri dönme.
Evet.
Olur, neden olmasın? Ama dur. Bir saniye. X'in ayrıldıktan sonra o boşlukta bir şeyler oluyor mu? Bilmiyorum. Yoksa birbirinizi özleyerek tekrar...
Ya olsa değişiyor mu? Olsa fark eder mi?
Eder. Eder bro. Eğer o sen o arada...
Sen de yaşadın bir şeyler.
Ben yaşarım, beni bırak. yok olur bro. Her zaman olur tabii. Sevgi varsa birinden ayrılıp tekrar birleşme bence çok doğal bir şey yani burada.
Buna bağlı bir soru sorayım o zaman. Sevdiğin kişi sana diyor ki ya Mörda biraz ara verelim. Sence ara verip tekrar başlamak olabilir bir şey mi?
İşte o aranın hangi şekilde bir ara veriliyor o çok önemli. Ara verelim dediğinde bu arada hakikaten o zamanı kendin için mi istiyorsun? Yoksa sen o arada gidip dünyayı mı keşfetmek istiyorsun?
Bunlar farklı.
Aynen. Eğer sen o arayı kendin için kullanıyorsan...
Eyvallah.
Eyvallah. Eğer sen o arayı dünyada kendini tekrar keşfetmek için arıyorsan... ...dünyalara ait ol, ben yokum.
Allah'a yakın, bana uzak
aynen,
ol.
Aynen, aynen.
Güzel abi, güzel. Bir sorumuz daha var. Her 3 ayda bir birbirimize soruyoruz. Benim hep istatistik değişiyor. Soru da şu. Harbi kız mı, Barbie kız mı?
Harbi kız.
Bir yüzde yapsan. Yüzde şu kadar harbi, yüzde bu kadar Barbie. Sonuçta ikisi de lazım.
Çok harbi olduğu zaman da şimdi hatüt diyebilir yani.
Okey. Katılıyorum size. O zaman %70, %30 diyelim. %70 Harbi, %30 Barbie.
Eyvallah.
Mesela 20 yaşında bana sorsan %70 Barbie'dir.
Aynen, %100 bile diyebilirim.
Diyorduk zaten yani. Sonra böyle geçen sene şey oldum. Yok abi yani %60 Harbi olsun, %40 Barbie olsun filan. Şu anda şey mi? %70 Harbi olsun.
Aynen aynen, çok önemli bro.
Ya
çok
Barbie önemli. Her yerde var.
Hatta eskiden %100 Barbie olsun yani. Ne kişiliğim beni ilgilendirmiyor bro. Sana bakınca güzel olsun. Estetiği evet. Daha önemliydi ama olgunlaştıkça, hayattaki ilgilerin de olgunlaştıkça o zaman harbilik ne kadar önemli onun farkına varıyorsun.
Ya şey çok güzel. Şimdi her dilde birlikte hayatını paylaştığın insan aslında eş kelimesiyle özdeşleşiyor. Yani eş olmak. Birbirini tamamladığın bir noktada derdini de anlatıyorsun. Ağlıyorsun bazen yanında. Erkekler bazen utanır. İşte gözyaşımı görmesin. Şey. Hayır abi. Seni gerçekten anlayan biri, dostun olmasa.
Erkek adam ağlar bro. Bu çok büyük bir tabu bizim kültürümüz. Hani erkek adam ağlamaz. No. Erkek adam duygularını %100 yaşayabilen bir adam. Sen ağlamasını bilmiyorsan sevmeyi de bilmiyorsun. Bu çok önemli bro. Ağlayacaksın ya. Bırak sal. Yani sal gözyaşlarını. O sonuçta ruhun temizleniyor. Ağlamak önemlidir bazen ya.
Bence o tabunun geldiği nokta şu bana göre. Sen ne için ağlıyorsun? Bence bu tabunun oluşmasında şöyle bir faktör var. Diyelim ki işte evlisin birisiyle, ya işte sevgilin var. Kötü bir durum yaşadınız işte. Yani banka hesabının el koyuldu. Kötü gidiyor her şey. Hı-hı. Sen bu durum karşısında Murda olarak, hı-hı, merak etme, ben bu işi çözerim demek yerine oturup ağlamak. Olduğu zaman kadınlar bunu evet negatif görüyor. Bu bir gerçek. Hı-hı. Diyor ki ben de paniğim zaten. Senden ben güç almak istiyorum. %100. Sen de ağlıyorsan seni o zaman güçlü görmüyorum.
Aynen.
Bunun için evet erkekler ağlamaz, belki göstermez. Panik yapsa da belli etmez. Çünkü öyle değil miyiz? Bazen ekibine karşı bile öyle değil misin mesela? 10 bin kişi seni bekliyor. Belki sen heyecanlanıyorsun o sıra ama dönüp diyorsun ki problem yok bende.
Aynen.
Yani bunun gibi bir şey. Leader'ın, komutanın korkmaması lazım.
%100.
Yani Atatürk geliyor, bakıyor. Bütün İngilizler gelmiş. Ne yapacağız paşam diyorlar.
Rahat olun beyler.
Diyor ki ulan geldikleri gibi giderler kardeşim.
Aynen.
Bunu önemli demese 100 bin asker savaşamaz. Ama bunun haricinde duygusal bir durum varsa, duygunu yaşayamıyorsan eğer, o zaman korkaksın zaten.
%100 bravo. Aynen, benim de demek istediğim o zaten. Her şeye ağlanmaz. Sonuçta dediğin gibi belli bir zorluğa girersen yaşadığın kişiyle beraber, işte bu maddi bir zorluk olsun veya işte mental bir sorun olsun, orada sorun bittikten sonra ağlarsın.
Evet.
Ama olur, sorunu çözmeden olmaz yani.
Bir yap, bir dene. Ondan aynen sonra devam et. Çünkü evet, şu çok önemli abi. O kadar güzel söyledin ki, yani ağlamasını bilmeyen sevmesini de bilmez.
%100 bravo.
Müthiş söyledin. Hani bunun üstüne bir rhyme, bir verse, bir şey gelir mi bilmiyorum ama.
Freestyle gelmez Bozancım senden
yani,
şu anda.
Yani gelmez. İşte MFÖ grubundan Özkan Uğur bir sene yaklaşmıştır, evet, vefat etmiştir. Onların tam vefat etmeden önce bir işte sağlık durumlarıyla mücadele ettiği sıra, tam o çekimlerin yapıldığı zaman MFÖ olarak bir akustik kayıt yapıyorlar. O kayıt sırasında bir şarkıyı söylerken o kadar içine işliyor ki, o kadar böyle duygulanıyor ki Özkan Uğur, ağlamaya başlıyor. Herkes duruyor. Masar Alanson diyor ki ne oldu paşam, İyi misin? Konuşturuyor. Ağla diyor. Yani ağlayacağız tabii. Ağlamayan insan olur mu? Duygusunu ortaya göstermek için, ortaya çıkarmak için kendini çok tutan önemli adam olur mu? Olmaz. Ve ben mi o an bir daha şeyi anladım. Mesela hüngür hüngür ağladım o anı izlerken. Ve çok da hatırlarım. Sercan'la bazen bazı konular, geçmişimiz, gelecek, kaygılar ve dönüp geçmişe ne süreçlerden geçtiğimizi düşününce ister istemez ağlamaya başlıyoruz. Ve bayağı böyle bir gün hüngür hüngür ağladığımız, karşılıklı böyle sarıldığımız bir yer var. Ve sonrasında hayat bana daha kolay ve mücadele gücümü yeniden kazanmışım gibi geldi.
İşte zaten ağlamanın getirdiği en güzel şey de o. Hani insanlar bazen ağlamayı bir zayıflık olarak görüyorlar. Hele hele erkeklere. Ama ağladıktan sonra bazı şeylere bir yer veriyorsun ve devam ediyorsun. Yeni bir enerjiyle. Hani okey tamam, bunu kabul ettim. Üzüntümü yaşadım. Yeni bir sayfa açıyorum ve devam ediyorum.
Defter kapandı.
Aynen. Gerçek dostluklar aslında, hani dostluk sadece gırgır şamata değil bro. Gerçek dostluk birbirinizin zorluğuna ve çektiğiniz acılara kulak verip, hani senin çektiğin acını sen hissedebiliyorsan bir dostsun. Senin çektiğin acını o hissedebiliyorsa o senin bir dostsun.
O gün zaten öyle bir gündü. Birimizin acısına diğerinin ağladığı bir ortam vardı. Bu ne kadar acayip bir şey ya. Bunu sen zaten yaşayabiliyorsan çok şanslısın. Bunu
en saf sevgi
formudur. Annene, babana, çocuğuna yaşarsın. Hı hı. Bir arkadaşına, yani kan bağın olmayan birisine bunu yaşayabiliyorsan, onun üzüldüğü için sen buna üzülebiliyorsan, empati kurabiliyorsan ne âlâ. Yani.
Aynen. O zaman hakikaten birbirinizi seviyorsunuz.
Kesinlikle.
Hem yaşadığın, şimdi ben de gurbetçiyim. Yani geto demeyeceğim. Geto'da büyümedim ama sonuçta biz de büyüdüğümüz ortam neydi? Türklerin, işte benim babam oraya işçi olarak gitmiş. Hı-hı. Hepimizin yaşadığı işte Boşnakların, Arnavutların, Türklerin olduğu bir yerde büyüdük. Dolayısıyla ben arkadaşları çok iyi bilerek büyüdüğümü düşünüyorum. Benim ailem hep yanımdaydı ama birçok arkadaşımın ya babası savaşta kalmış ya başka bir durumda falan. Dolayısıyla biz birbirimizin babası, annesi olduk. Çok arkadaşlığı bilerek büyüdüğümü düşünüyorum. O bana çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Evet, ben sonra buraya taşındıktan sonra Ozan'ı buldum ama bu çok bir tesadüftü. Onun dışında şu gerçekten çok kolay bulunabilir bir şey değil. Bu rap'in içine çok olan bir şey. Yani brotherhood ve gerçekten kardeşlik hep zor zamanlardan ortaya çıkan bir şey gerçekten.
%100.
Kendinin önüne koyuyorsun çünkü. Bir de diyorsun ki yani bu benim kardeşim dediğim insanı üzmüş. Bir daha onun üzülmesine izin vermeyeceğim. Aynen. Kendi hüznünü veya yaşayacağın acıları bir kenara bırakıyorsun. Diyorsun.
Onun acısını yaşıyorsun.
Evet. Onun yükünü
ya
yükleniyorsun
sırtına. Yoldaş oluyorsun yani. Evet. Bir hayat arkadaşı oluyorsun yani. Bu çok önemli bravo. Ben de deminki söylediğinde kendimi çok iyi bulabiliyorum. Yani biz Hollanda'da Türk mahallelerinde olsun veya işte nerede olursa olsun, sonuçta bir ortak bir olay var orada. Biz olmamamız gereken bir ülkedeyiz hep beraber. Orada zaten hepimize bir ön yargı var. Hepimiz indirekt aynı hayatı yaşıyoruz. Orada bir konuşmadan bir bağ oluşuyor. Aynı aynı gemideyiz yani. Biz kendi annemiz babamız olduk diyorsun ya. Çok doğru. Orada sonuçta bizim annemiz babamız oraya gittiğinde belki oranın kültürüne hakim değildi. Oranın sosyal dengelerine hakim değildi. Ama biz orada doğduğumuz için farklı büyüyüp bazı yerlerde annemiz babamızı bile ettiğimiz oldu yani.
Dediğin şey çok çok güzel abi. Aynı gemidesin. İşte ortak bir düşman demeyeyim ama ortak bir hedef olduğu zaman daha kolay kenetleniyorsun.
%100.
Bizim DNA'mızda şöyle var ya. Yani milyon yıldır insanlar savaşıyor. Kadınlar da savaşıyor mutlaka. Ama erkekler özellikle canını feda etme ilk koşanlar olduğu için. Bizim DNA'mızda şey var yani. Bu senin savaş silah arkadaşın. Bu adamı ben koruyacağım. O beni koruyacak. Bir tane şey vardı ya. Gazi vardı yani. Veteran işte. Adam savaştan çıkmış filan. Aşkı soruyorlar ona, tamam mı? Adam 95 yaşında. Diyor ki aşk deyince aklına ne geliyor? Dedi ki ben evliyim. 50 yıldır aynı kadınla. 10 tane de çocuğum var. Hepsinin aşkını biliyorum. Ama dedi aşk dediğin zaman aklıma ne geliyor biliyor musun? Ben dedi savaştım. Birinci Dünya Savaşı'nda. Ve bir çukurun içerisinde 7 tane adamla ateş arasında kaldım. İşte o zaman diyor o adamla ilgili öyle şeyler öğreniyorsun ki ve o seninle ilgili öyle şeyler öğreniyor ki ben bunun üzerinde bir aşk tanımadım diyor. Ölüme şu kadar kala birbirinin canını kolladığın, canım sana emanet dediğin noktada ki işte brother love, brotherhood bir daha bir şeyde kurulmuyor abi.
Peki kadınlar... size bir şey sorabilir miyim?
Tabii ki.
Bir kıza aşık oluyorsun, deli gibi seviyorsun. Belki 3 sene, 4 sene, 5 sene berabersiniz. Ama eğer bana dersen ben arkadaşlarımla takılmaktan çok daha fazla zevk alıyorum o kızla takılmaktan. O zaman yalan söylüyorsun bro. Erkekler erkeklerle takılınca birbirini çok daha iyi anlıyor.
Bu bizim zaten.
Yani doğru değil mi?
Bro time diye bir şey.
Aynen bro. Ama kızlar için de aynısı geçerli. Girl time diyorlar ya. Sonuçta biz bizi anlıyoruz. Onlar onları anlıyor ama birbirimizi anladıktan sonra evde buluşup işte bir denge yaratıyoruz.
Onunla yakaladığın şey bambaşka yani. Kız arkadaşını aldığın başka bir quality time var. Onu başka hiç kimseyle alamaz. Kaliteli bir zaman alıyorsun. Ama dediğine çok katılıyorum. Hiç kimse bana diyemez ki kız arkadaşımla ben daha çok eğleniyorum.
Yok bro, böyle bir şey yok.
Yok. İkisinin rengi farklı abi.
Aynen.
Şimdi ikisi de lazım ama gerçekten kendin olabildiğin yer neresin? Dostun arkadaşının yanı. %100. Çünkü ama bunu mu giyeyim, şunu mu giyeyim, ya bunu böyle mi giyeyim, elimle mi giyeyim böyle, kaşıkla mı giyeyim? Bu derdin olmadan, beğenilme kaygın olmadan yaşayabildiğin yer kardeşinle, arkadaşınla oturduğun sofra. Bir de şu var ama. Biz bunu birkaç program öncesinde Sercan'la konuştuk. Erkek dertleşmesiyle kadın dertleşmesi farklı. Kadın ince ince detayına kadar soruyor. Böyle mi yaptı? Buradan buraya mı gittiniz? Bu böyle mi oldu? Bizde ne oluyor? Kanka geçer. Sen güçlü adamsın, devam et. Şimdi tamam etkili ama daha fazla anlatmak istiyorsun bazen. Yakın arkadaşına da. Ben mesela Sercan'a oğlum öyle değil de ya işte şöyle bir şey de hissediyorum aslında falan. Eskiden çekiniyordum bu kadar detaylı anlatmaya ama çok lazımmış. Kadınlar nasıl birbiriyle böyle dedikodu yaparken gider bir kafeye abi 6 saat o durumu analiz ederler. Böyle kağıda yazarlar.
Tabii rapor.
Rapor abi. Şimdi bunun kadar yapamıyoruz gene ama böyle gerçekten anlatıp anlamaya başladıkça daha çabuk kurtuluyorsun içinden. Çünkü erkekler birbirine güçsüz olduğu zamanı da belli etmek istemiyor bazen. Diyor ki geçer kanka, sen güçlü adamsın. Halledersin koçum. Zamanı bırak. İşte 3-4 cümle sen böyle asker gibi hop tamam diyorsun. Hallederim herhalde.
Ya şöyle yani. Bir gerçek var bro. Demin sen de söyledin. Bazı konularda bir şeyler çektiğinde kadının önünde ağlama. Hani çünkü o bir nedir onun adı?
Güçsüzlük.
Güçsüzlük olarak görünür. Bro bazı konuları bir kadınla da paylaşmaman lazım. Bazı konular sen ve brolarına has kalmış. Sizin aranızda çözebileceğin şeyler. Her şey paylaşılmaz. Aynı şekilde karşındaki kadın da seninle her şeyi paylaşmıyor.
Ben paylaşsın da istemiyorum bu arada.
Ya bu da bir gerçek yani. Bunun değişmesine de gerek yok. Veya yanlış anlaşılmasına da gerek yok. Herkesin kendine göre bir personal aşırı güvendiği lazım. Birisi vardır. Kızlar için kızlar arasında, erkekler için de erkekler arasında.
Kesinlikle olur. Böyle. Yani kadınlar buna alınmaması lazım. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
Hatta mutlu olsunlar ki benim erkek arkadaşımın bir dostu var. Bana anlatamadığını gidip onu anlatabiliyor ve iyileşip geri bana dönüyor.
Bravo abi. Gece 2:30'da benim başıma bir iş geldi. Tamam mı? Arabayı vurdum bir yere. Yanıyor. Polis var. Kavga var. Bilmem ne var. Kız arkadaşımı mı arayacağım?
Yok.
Bravo. Yani şunu mu diyeceğim? Hayatım işte şu anda 4 polis var. 8 tane işte bıçaklı adam
tabanca
var. Bilmem
ne var. Tabancamı unutmuşum helada.
Heh.
O kız ne yapar biliyor musun? Ne yaptın sen?
Ya hayır, nereye gidiyordun? Nereden dönüyordun?
Dostun neler? Bro geliyorum.
O kadar yani şu anlamda. O da seni merak ediyor da nasıl yardım... Panik yaptırmaktan başka bir faydası yok. Ben o zaman arayacağım, Mörda'yı arayacağım. Diyeceğim ki baba ben böyle bir durumdayım.
Buradayım. Adres ver, oradayız. Aynen.
Beni kurtarın buradan.
Aynen.
Bu kadar.
Ama aynı şekilde mesela ben de işte kız arkadaşım olsun. Yo ben senin her çareni çözemem. Benim çözebileceğim şeyler var. Ama senin kız arkadaşlarının benden daha iyi çözebileceği şeyler de var.
Bir de kendi kendine çözmen gereken şeyler var.
Sen onları git orada çöz. Kafan açılsın. Sonra biz konuşuruz. Yani.
Evet. Ya bir de şeyi çok ortaklaştırıyoruz. Sıkıntı orada. Evet şimdi fırsat eşitliğiyle kadın erkeğin eşit olması noktasını karıştırıyoruz. Cinsiyet rolleri, toplumsal roller. Aynen. Eril olmak, dişil olmak. Şimdi ne oldu son dönemde? Biz mesela Sercan'la tanışmayı hikayemiz bizim boxinginde. Ortak bir arkadaşımız var. Diyor ki saat 7'de gel, bana da aynısını söylüyor. Biz eldivenleri giyip ringe çıkıyoruz. İlk defa orada tanışıyoruz. Birbirimizi kafa göz patlatıp oradan gidip bir şeyler içmeye gidiyoruz.
Süper.
İlk böyle tanıştık. Ama şu rolünü normalde eskiden nasıldı bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce? Erkek dışarıda gerçekten ağır işlerde çalışıyordu fiziksel olarak. Kuvvet gerektiren, yorgunluk ve o gücü kullanman gereken. Ne oluyor? Testosteronunu salıyordun. Şimdi hayır, şimdi plazada erkek. Bilgisayarın başında 10 saat. Biniyor otobüse, metrobüse, arabasına neyse. Saatlerce orada. Abi sen zaten robotlaşıyorsun. Kadın da aynısını yaşıyor. Bu sefer olmadık şeylerden kavgalar patlıyor vesaireler patlıyor. Biz hep şunu öneriyoruz. Ya kadın erkek de olsa stresinizi gidin atın bir yerde. Hiç denemediyseniz bir dövüş sporu, bir agresyon, bir kontak şeyi deneyin. Ya git basket oyna, futbol oyna. Yani bir mücadeleyi, teması, rekabeti hisset.
Zaten bro ben lütfen kimse beni yanlış anlamasın. Ben o eşitlik olayına çok inanmıyorum bro. Kadınlar çoğu konuda erkeklerden çok çok üstün. Ama bazı konularda erkekler kadınlardan üstün. Yani bu burada utanılacak veya kızılacak bir şey yok. Mesela biz erkeklerde kadınlardaki olan ruhsal güç bizde yok bro.
Hissedemiyoruz biz
ya o kadar. Yok o. Hani kadınlardaki sabır bizde yok. Kadınların belli şekilde aklını kullanabilmesi bizde yok bro. Biz dümdüz insanlarız. Ama işte dediğin gibi ağır işler fiziksel güce gelsin. O tür şeylerde de biz daha üstünüz. Hani eşitlik arayacağına olduğun yerde mutlu olsana be.
Bu kavgayı birbirimize düşürmeleri lazım ki kadın erkek bunu tartışırken işte hayat başka türlü aksın gitsin.
Yeni zamlar gelsin.
Yeni zamlar gelsin.
Daha kötüye gitsin. Evet.
Sizin ilginiz orada kalsın, biz burada bunları.
Başka aynen, bir şeyler.
Yani çünkü aileleri bozarsan kontrol etmek çok kolaylaşır.
%100.
Abi birazcık müzik sorayım istiyorum sana. Bu arada seninle 10 saat bu konuları konuşabiliriz. Şeyde çok mutlu olduk. Biz zaten öyle olacağını biliyorduk. Ama hani insanların senin bu tarafını görmesi bizi çok mutlu etti. Çünkü hiç seninle ilgili bir röportaj da bulamadık. Yani bunları anlattığın çok bir yerde yok. Senin böyle bir adam olduğunu biz tahmin ediyorduk. Herkesin görmesi beni acayip mutlu etti.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Her şarkın çocuğun gibidir mutlaka. Ama bir tane şu anlamda yani en sevdiğim şarkım diyebileceğim bir şey var mı? Çünkü bir bazen turning point, bir dönüm noktası oluyor bazı şarkılar, albümler. Böyle senin hayatını değiştirmiş bu şarkı benim için özeldir.
Yani Türk dinleyicilerin direkt tanıyabileceği şarkılardan Baba benim için bir dönüm noktası. Tabii ki Aya benim için bir dönüm noktası. Ama benim için en doğal şarkılardan bir tanesi Doğa albümünde kızım için yaptığım Doğa şarkısı. Orada direkt yani yeni baba hislerimi dile getirdiğim, benim için kalbimde çok yakın olan bir şarkı. Yani bu da yani herkes için bir parça değil ama benim için çok özel bir parça.
Peki mesela kızım büyüdüğünde onu kıskanacağını düşünüyor musun? Mesela sana geldi liseye, üniversiteye. Baba dedi ben birinden hoşlanıyorum. Ne yapar mı? Burada.
Oraları da düşünemiyorum bile bro.
Ozancığım o zaman murderer diyeceksin.
Murderer ortaya çıkabilir.
Oraları şu an önüme bile getiremiyorum. Kızım bu ay 5 yaşına girecek.
Maşallah.
Allah başlasın.
Şeye inanıyorum. Benim ona verdiğim tabanla, benim ona verdiğim yani evden baba olarak verdiğim eğitimle ileride o kararları verdiğinde ona güvenebileceğimi düşünüyorum.
Yapabileceğine maksimum bu zaten.
Aynen. Sonuçta hayatındaki bu döneminde çocuklar sürekli bizim yanımızda ama birazdan ergenlik çağına girdiğinde dış dünya etkisi bizim etkimizden büyük olacak. O zamana kadar ben bana düşeni yapabilirsem o yıllarda onun doğru kararlar vereceğine inanıyorum. Bu önemli olan da zaten çocuğuna olan o güven. O güven yok. Yoksa işte o zaman ben birinden hoşlanıyorum dediğinde murderer oluyorsun. Halbuki çocuğuna güveniyorsan sen zaten biliyorsun ki okey senin seçtiğin çocuk da düzgün bir çocuktur.
Abi şöyle bir şey oluyor. Baba değilim, ahkam kesemem ama yetişmiş insanlarla konuşmalarımdan şunu görüyorum. Eğer iyi bir baba figürü varsa ne anlamda işte konuşabilen, anlatabilen, işte güçlü vesaire vesaire. Onun örnek aldığı baba çok güçlü her açıdan yetenekli bir adamsa o zaman zaten o işte hoşlandığı adamın çıtası acayip bir yere gidiyor.
%100. Babası gibi birini seçmeye çalışıyor.
O zaman da işte onu bulmak yani narrow down oluyor. Çok zorlaşıyor bu sefer.
Kriteria o
zaman
o kadar yüksek oluyor ki herkes oraya gilemiyor yani.
Bana bir kere bir kız söylemişti onu yani. Anladın mı? Dedi ki yani benim babam öyle bir adam ki yani böyle şey adam Rus spy yani. Anladın mı? Hani uçak kullanıyor, vücudu acayip, çok zengin bir adam falan. Dedi ki ben öyle bir adamla büyüdüm ki ya beni şu anda bir herif işte iyi bir restoranı yemeğe götüreceğim dediği zaman etkilemiyor. Zaten aynen, hani aynen. Ben bunlarla büyüdüm zaten aynen. Yani başka şeylere bakıyorum.
%100. Benim de öyle bir zamanında öyle bir kız tanıdım. Hoşlandığım bir kız vardı eskiden. Hoşlandığımı da söylemiştim. Çıkalım mı falan filan diye. Direkt bana cevabı neydi biliyor musun? Hiç unutmam. Ya tamam da yani benim babam benim için her şeyi yapıyor. Sen ne yapabilirsin benim için?
Masaya başka ne getirdin?
Yani aynen. Dedim ya okey. Siktir et çıkmayalım. İnşallah ileride benim kızım da o şekilde hani yo benim hayatıma girmek istiyorsan sen ne ekleyeceksin benim hayatıma? Benim babamın bana veremediği.
Çok güzel ya.
Olay bu abi.
Abi şimdi hem burada yaşadın, hem Amsterdam'da yaşadın, hem bir dönem Amerika var galiba.
Yo Amerika yok. İspanya, Hollanda, Türkiye.
Bunların tamamına baktığın zaman yani kendini nereye daha çok ait hissediyorsun? Veya ya şimdi evet Hollanda'dasın. Türkiye'de olsam daha iyi hissederdim veya işte İspanya'da olsam daha iyi hissederdim. Nereyi özlüyor Mörda?
Güzel soru. Aslında İspanya'daki senelerim çok güzeldi. Oraya ait özlediğim çok şey var. Türkiye'de yaşadığım seneler de acayip güzeldi. Ben 90'ların sonu 2000'lerin başlarında Türkiye'deydim.
Çok güzel zamanlar hakikaten.
Çok güzel zamanlardı bro. Onun için o yıllarda da çok özlediğim şeyler var. Ama şu anki bulunduğum yerde de kendimi çok iyi hissediyorum. Onun için hani öyle bakmayıp da iyi ki yaşadığım her yerde yaşamışım ve o deneyim sahibi olmuşum ve şu an olduğum yerde de iyiyim yani.
Hepsi bir şeyler katıyor çünkü.
%100. Yani. %100. Onun için yani öyle aman keşke şimdi orada yaşasaydım diye bir şey yok. Yani Rotterdam'dayım şu an ve orada gayet rahatım. Çocuklarım orada. İşte kız arkadaşım orada. Her şey orada. Yani iyiyiz biz.
Ya şu çok güzel bir şey işte. Bazen kadınlara veya erkeklere sordukları zaman işte kaç yaşında olmak isterdin? Hangi yaşını özlüyorsun? Ben bu soruyu duyduğumda hep şey diyorum ya. Ben şu anki yaşımdan çok mutluyum.
Aynen.
Evet her yaşım güzeldi ama ben okeyim ya.
Aynen.
Yani
%100.
Hasretle özlediğim şeyler tabii ki var.
Ya eğer aklın geçmişlerdeyse o zaman önünü göremezsin ki bro. Yani geçmişleri olduğu gibi hani iyi ki onları yaşamışım deyip ileride daha da güzel şeyler yaşarım kafasıyla hareket. Yani en azından ben öyle hareket ediyorum.
Bravo, pişmanlıkla çok işin yok o zaman.
Yo tabii ki pişman olduğum şeyler var ama o pişman olduğum şeyleri de kabullenmek lazım yani. O pişmanlıkta fazla durmak sağlıklı bir şey değil.
Kesinlikle. Ya aslında ne hissediyorum biliyor musun abi? Şimdi aslında Mörde bir tane. Ama dinlediğim zamanki adam başka bir adam. Ama oturup sohbet ettiğim zaman hiç bir yerde görmediğim bir Mörde daha var. Evet. Yani bu şu yüzden de çok güzel. Herkese kendini açık etmek istemiyorsun aslında. Yani yok. Seni tanıyan, bilen kişiler gerçekten bu tarafını da bilsin diye. Yani bu bence çok takdir edilesi bir şey abi.
Yani ben zaten özelimi çok özel tutan bir insanım. Mesela ben tamam okey çocuklarımı arada sırada paylaştım ettim ama özel hayatımdan çok bilgi veren biri değilim.
Bunu İşimle da gündeme gelmek istiyorum. Ürettiğim şeyle.
Sürekli. Benim için mesela zamanında burada yaşadığımız hukuksal durumlardan ben çok kolay bir şekilde prim yapabilirdim. Hatta beni tutuklayan polis bana dedi ki sosyal medyaya yüklenirsin buradan bir 1 milyon takipçi alırsın dedi. Benim de ona dediğim o takipçileri ben istemiyorum. Benim takipçilerim benim şarkılarımdan dolayı gelsin. Beni sevenler beni işimden bilsinler. Yani ben oralarda değilim bro. Ben dediğim gibi insanlar benim kişiliğimi ya şarkılarımdan ya da böyle işte bu ortamlarda konuşulan muhabbetlerden bilsinler. Ondan öte bilmelerine de gerek yok.
Dediğin o takipçi olayı çok doğru ya. Yani sen mesela işte dans ederek de bir sürü insan kötü dans ederek yani bir sürü takipçi elde edebiliyorsun da o takipçi dediğin şey aslında bir şey gibi. Yani bir kafesteki birisini izler gibi. Hani bu ne yapacak acaba diye bakmak başka bir şey.
Ne zaman düşecek?
Genel olarak bir izleyeyim
zaten
şöyle bakayım
insanlar,
yani.
Zaten insanlar birini yükseltir ondan sonra ne zaman düşeceğine dikkat eder.
Bir öyle bakmak var bir de ben bu adamı seviyorum. Aynen. Bana dokundu deyip izlemek var. O zaman hani işte 3 milyon bir tarafta 300 bin bir tarafta 300 Spartalı filminde var bu. Hatırlıyor musunuz o sahneyi? İşte bizim Leonidas arkasında 300 kişi var sadece. Başka bir birlikle karşılaşıyor. 3000 asker var. 300 askerle mi geldin? Bak benim arkamda 3000 kişi var. Ha öyle mi diyor Leonidas? Askerleri sormaya başlıyor karşı taraftan. Senin işin ne? Biri diyor ki işte ben diyor çilingirim. Senin işin ne? Ben diyor işte boyacıyım. Senin işin ne? Şu. Arkasına dönüyor. Asker işin ne diyor? Diyorlar ki işte askeriz. Ben diyor daha fazla asker getirmişim. Yani işte o 300 kişi karşı tarafın gerçekten 3000 kişisine bedel oluyor eğer seni severek takip ediyorsa gerçekten.
Sen de kendini o 300 kişinin içine daha güvende hissediyorsun.
Abi çünkü senin arkadaşın onlar. Yani gerçekten sevdiğin ailenle dönüşmüş insanlar yani. Hani belirli primler için merak edip peşinden gelen adam o kadar etkili olmuyor gerçekten.
Ya ben bir de şeyi soracağım. Ben şunu merak ediyorum. Herkesin hayatında böyle dönüm noktaları vardır. Biraz önce Sercan'ın söylediği gibi yani senin müziğinde ya unutamadığım dediğin ya şunlar evet benim için çok önemli. Ama özel hayatında veya kendin işte dostlarınla arkadaşlarınla kaç yaşından sonra hangi ülkedeydin o zaman? Başka bir adam yani farkındalığı artmış, spiritüel olarak kendini bulabilmiş, belli soruları daha fazla sormaya başlayan yani o değişim vardır ya böyle bir şey olur, bir şey görürsün, biriyle tanışırsın. Bir koku gelir ve sen dersin ki evet ya şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle bir an oldu mu?
Anlar oldu. Yani bir tane an değil. Hayatta her yaşa göre bir an oluyor yani. Onun için bir ana kapatamam onu ama yani en çok bende etkisi olan ve beni değiştiren olay baba olmaktı. Hmm. Yani ama tabii bir sürü, ben 35 yaşımda baba oldum. Ondan önceki 35 senede de bir sürü deneyim sahibi, işte ne bileyim Madrid'e taşınmak öyle bir andı. İspanyolca öğrenip orada harmanlaşmak veya işte Türkiye'ye taşınmak öyle bir andı. Türkiye'den tekrar Hollanda'ya gitmek de öyle bir andı. Ama bende böyle en derin etkisi olan ve benim işte dediğin spiritüel gücümü güçlendiren olay baba olmaktı %100.
Çok acayip bir şey değil mi ya? Sevdiğin kadından aynısından bir tane daha kız çıkıyor. İnanılmaz bir şey. Akıl almaz
böyle bir aşk yok yani. Öyle bir sevgi yok. Çok derin. Ve inşallah herkes öyle bir sevgiyi tadabilir.
İnşallah.
Ben çocukluğumda işte Avusturya'da doğup büyüdüğümü söyledim zaten. Dolayısıyla biz rap müzikle çok büyüdük. Ben işte tabii ki rap de dinliyorum, rock da dinliyorum yerine göre. O zaman ama benim çocukluğumda, gençliğim döneminde her zaman bizim için rap müzik bir numaraydı yani. O Avrupa'da özel bir şey vardır bunun. Aynen. Gibi. Türkiye'de de dinleniyordu ama aslında gerçek anlamda baktığın zaman son 5-10 senedir daha gündemde olan bir şey.
Aynen, çok patladı.
Bizim 15 yaşımızda biz işte Bushido işte.
Ya tabii filan. Legend, aynen.
Ve Bushido, Sido. Aynen. Ondan sonra onlar da hep böyle atışırdı birbiriyle. Farklı kutuplarda ama çok severdik. Ben hep o kültürle büyüdüm. O yüzden rap benim hep hayatımın içinde çok olmuş bir şeydir yani. Amerika hariç. Sonuçta Amerika bunun doğduğu yer sayabiliriz. Avrupa'da dünyanın geri kalanında rapin merkezi diyeceğin yer Almanya mıdır mesela? Fransa'da da var çünkü çok acayip rapçiler.
Fransa'nın aynen. Fransa'nın piyasası da kendine has çok şey bir piyasa. Büyük bir piyasa. Ama Almanya o kadar büyük bir ülke olduğu için Avrupa'da. Oranın piyasası galiba Avrupa'ya ait olan en büyük piyasa diyebiliriz. İngiltere'de de rap daha çok grime'la başladı. Çünkü İngiltere'nin piyasası da çok geniş bir piyasa. Yani eğer dünya starlarını müzik genelinde baktığında İngiltere'den neler çıktı? Bro, Beatles, Rolling Stones. Yani büyük efsaneler çıktı İngiltere'den. İşte David Bowie.
Tabii. Domination dönemi var zaten.
Ya
hani
tabii ki tabii
British
ki.
Oranın belli bir müzik kültüründe bir dönem vardır.
%100. Onun için İngiltere'nin de büyük katkıları oldu. Rap açısından ben açık konuşmam gerekirse Alman rapini çok takip etmedim.
Seni etkileyen neler oldu?
Ben daha çok Amerika piyasasındaydım. Yani ben daha çok oranın rapçilerini takip ettim. Bir de tabii Hollanda. Hollanda'nın piyasası da çok geniş ve güzel. Ama Türkiye'nin de çok güçlü bir rap piyasası oluştu son senin dediğin gibi 10 senedir. Ondan önce işte sayılı insanlar vardı. Belki bir elde sayabileceğin işte Ceza olsun, Sagopa olsun. Zamanında Kartel vardı. Onların dışında çok böyle mainstream'de büyük kitleye hitap eden çok rapçi yoktu. Son dönemde popçudan çok rapçi var.
Peki o yani... Ben anlamadığım için burada cahilce soracağım. Ben son dönemdeki rap'i takip edemiyorum. Yani günlük koşturmam içinde de takip edemiyorum. Ama takip etme isteğim de yok. Çünkü belki yaşımdan ötürü istediğim lezzeti bulamıyorum o tarafta. Çünkü beatlerin içerisine çok sıkışmış ve arada gerçekten öykünmüş. Bazıları birebir İngilizce sözlerden kopyalanıp Türkçeleştirilmiş şeyler duyuyorum bu tarafta. O yüzden diyorum ki yani evet herhalde yani ya ben beğenmiyorum bunları ya da yapılan iş iyi değil. Sende de böyle hissettiğin şeyler oluyor mu ya arkadaşlar? Biraz özgün bir şey yapın. Biraz size özgü üretin. Sizden gelsin bu.
Hem evet hem hayır oluyor ama bir yandan da ben hani bu işi yaptığım için bro hip hop da hep sampling denir ya. Hani bir yerden bir şey alıp bir kesit alıp onu kendi haline getirmek. Hip hop zaten bundan yaratılmış bir sanat. Onun için Amerikalı rapçiden bir ilham alıp onu kendi diline değiştirmek bence hip hop'un bir parçası. Onun için bazen çok da güzel olabiliyor. Ama bazen senin dediğin gibi şey dediğim de oluyor. Ya biraz daha özen verip hani onu daha da bir kendi haline getirmiş olabilirdin. Ama bu bir süreç. Genç çocuklar deneyim sahibi ola kendini geliştire o kıvama gelebiliyor yani. Şöyle bir şey soracağım. Ben Ankara'da yaşadım. Benim Ankara'da yaşadığım zamanlarda rock ve metal orada en çok dinlenen müzikti. İşte Metallica olsun, Iron Maiden olsun, Man of War olsun falan filan bu bandler çok dinleniyordu o zaman. Şimdi o müzik tarzını Türkçe'de yapan insanlar o gitar rifflerini burada mı icat etti? Yoksa Metallica'dan duyup Man of War'dan duyup işte Iron Maiden'den oradan riffleri alıp kendine ait mi yaptı? Bu her yerde var. Oyunculukta olsun. Mesela diyelim ki bir Türk oyuncusu var ama onun en büyük örneği Robert De Niro. Sen Robert De Niro'nun mimiklerini izleyip onu kendine çekip bir yol verirsin. Yani onun için herkes her yerde bir ilham kaynağı ihtiyacı var. Ama önemli olan o ilham kaynağını aldığın yerden onu sen özleştirmek. Ve o özleştirme sürecinde zamana ihtiyacın var. Çünkü sanat öyle bir şey. Yani dediğim gibi hani demin Messi, Cristiano Ronaldo... şeyini yapmıştık ya. Cristiano Ronaldo'larla dolu aslında piyasa. Adam bir yerde başlıyor, kendini eğitmeye çalışıyor, eğitmeye çalışıyor. Senin etrafında, seni o eğitimde doğru düzgün yönlendiren insanlar olmazsa o zaman senin kulağına işte yapmacık gelebilir. Öyle gelebilir, böyle gelebilir. Onun için diyorum evet ve de hayır. Bu işi hakikaten anlayıp, zamanını verip kendini geliştirenler var. Ama aynı zamanda oradan ilham alıp geliştirmeyen de var. Aynı onun kopyasını yapan da var. Ve bu hep de olacak.
Cristiano mu, Messi mi?
Benim için Messi. Ben Barcelona'cıyım ve Messi dünyanın en iyi oyuncusu. Peki, gelmiş geçmiş.
Peki, Sagopa ve Ceza dedik ya. Hangisi Messi, hangisi Cristiano sence?
Oo. Bence onların ikisinin arasında...
Ben de bulamıyorum cevabını.
Onların tarihlerini o kadar iyi bilmediğim için bu konuda bir düşünmem lazım. Çok farklılar bir de.
Bana sorarsan Ceza biraz Messi gibi. Bana gelişi söylüyorum. Hı-hı. Ben bunu daha kolay söyleyebiliyorum çünkü teknik düşünmüyorum senin
aynen,
gibi.
Aynen.
Dışarıdan bir kulak olarak diyorum ki ulan Ceza Messi gibi. Çünkü bu adam ilk rap yaptığında da böyle yapıyordur
aynen,
zaten.
Aynen, aynen.
Ben tam tersini söylerim belki.
Öyle mi? Sagopa Kajmer bence bu arada ikisi de muhteşem yani. Hiçbir aynen, lafım aynen. yok. Ama Sagopa bana göre inanılmaz iyi beatler yapan. Çok iyi, çok düşünülmüş sözler yazan. İkisi de öyle ama demek istediğim bir orada şey var. Ronaldo gibi bir çalışma var yani. Hani bu beat, bu müzik, bu birleşme falan filan hip hop'a adanmışlık var. Ceza sanki bana göre daha hiç albüm çıkarmadan önce yolda durdursan rap yapacak bir adam.
Ama işte burada şu da var. İkisinin rap yapma tarzları da farklı.
Çok farklı.
Çok farklı abi. Artikülasyonu, söylemesi.
Aynen.
Bana da Ceza bazı noktalarda inanılmaz teknik geliyor mesela. Şey gibi bir futbolcu, basketbolcu izlersin. Anlarsın onu. Saatlerce, günlerce şut çalışmış dersin aynen. bu adam. Yani böyle silah gibi atıyor artık. Vurdukça bam bam bam geliyor.
Ne diyor? Kilometrelerce yazdım milimetrik hesaplarla.
Yani ikisi
mesela
de iyi ki var diye biliyorum.
Mesela bana sorsan desen ki Notorious B.I.G. Messi mi Tupac Ronaldo mu? O zaman derim ki aynen Notorious B.I.G. Messi. Çünkü o yazmıyordu bile. Söz yazmıyordu. O beat açılıyor. Kafasında sözleri, verse'lerini şekillendiriyor. Mikrofonun arkasına geçip söylüyor. Yani onun defteri yoktu. Tupac'ta defterlerce dolu sözler vardı. Sonsuz saygı Ceza ve Sagopa'ya. Onların geçmişlerini o kadar iyi bilmediğim için bu konuda tam cevap veremedim. Ama Ceza'yla takılmışlığım var. Ta 2011'de galiba Hollanda'ya gelmişti Ceza bir kere. Orada da Twitter zamanında işte Avrupa turum var. Avrupa'daki Türk rapçilerle linklemeye çalışıyorum. Ben de oradan yazmıştım. Yo, eğer öyleyse biz Hollanda'dayız bro. Seni bekliyoruz. Stüdyomuzda ağırlamak büyük bir onur olur. O da geldi stüdyoya. Benim Ceza'yla bir anda... Kay Kay diye bir parçam var yani YouTube'da dinleyebilir insanlar da 2011'den. Onun için Ceza zamanında orada büyük bir sevgi gösterişi yaptı bize yani.
Harika.
Çok güzel ya. Ben geri çıkıp baktığında tekrar Ronaldo Messi'ye dönelim. Hangisinin maçı olsa izlersin?
İkisini de izlersin. İkisi de bro.
İşte güzel taraf bu. Yani Sagopa'da, Ceza'da.
İkisini
veya...
birlikte izlersin.
Evet bile. Yani.
Klasiko.
İşin güzelliği bu. O ikisi de birbirini çok iyi besliyor.
%100.
Onlar da birbiriyle
i̇şte bu
tatlı rekabet.
Rekabet diyoruz ya. Bro.
Olay bu.
Messi olmasaydı Ronaldo olduğu adam olur muydu?
Olmaz.
Öbür türlü de öyle. Onlar birbirlerini belli bir podyumda yüksek tuttular.
Rakibin
yani.
Kadar düşmüşsün.
Aynen %100.
İşte ikisine de gidersin ama sonuçta ikisi birleşince neyin var ki? Diye bir şarkı ortaya çıkıyor. İşte Ezel bambaşka senin tarzından biraz daha farklı bir şey yapıyor. Evet. Çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz ama birlikte işte inanılmaz şarkılar aynen. çıkarıyorsunuz. Kendi adıma son sorum. Abi biz de onu birazcık yaşıyoruz. Spotify'da belki işte 500 milyon dinleniyorsun. Hı-hı. Çok güzel. Evet başarının hı-hı. bir karşılığı. Ama asıl keyif bir sahneye çıktığında o gerçekten o insanlarla buluştuğunda yaşadığın bir şey. Yani böyle en unutamadığın konser veya şuraya her gittiğimde şu şehre, şu konser alanına deliriyorum diyeceğin en güzel bir konser anını bize anlatsan.
Ben İlk işte bu Türkiye'de şarkılar çıktığında işte Boynumdaki Chain, Ebaba, Pahalı falan bunlar çıktığında ilk bir Türkiye turu yapmaya hazırlanıyorduk. Tam Covid patlamadan birkaç hafta önce bir 10-15 şehirlik bir tur vardı. Onun 5'ini yapabildik. O hafta Covid patladı, her şey iptal. O turda ben Eskişehir'de ufak bir pub gibi bir yerde çıktım. Oradaki üniversite öğrencilerine. Ya oradaki yaşadığım o enerji patlaması fenaydı bro. Yani böyle bir şey ben daha alışkın değildim yani. Hollanda'da çünkü dinleyiciler o kadar fanatik değil.
Kontrol edilemez bir sevgi var burada.
İnanılmaz ve orada şeyin farkına vardım. Wow, biz hakikaten bir şeyler yaptık burada yani. Hani o çok özel. Yani Eskişehir'deki verdiğim konser bana çok büyük enerji vermişti.
Abi son bunu Sercan olarak merak ediyorum. Bana böyle mesela bir şarkıyı sen kafanda nasıl kurguladığını anlatabilir misin? Yani önce beat mi çıkıyor, önce söz mü çıkıyor, önce vibe mı çıkıyor?
Herkesin süreci tabii farklı ama benim sürecim müzikteki ortağım Spanker. Yaptığım müziklerin çoğunu Spanker'la beraber yapıyorum. Spanker'ın stüdyosuna gittiğimde hatta o kadar otomatikleşti ki bizim işbirliğimiz. Ben bir şey bile demiyorum. Oturuyorum onun koltuğuna, o bilgisayarın arkasında bir beat'e başlıyor ve ben orada yazmaya başlıyorum. Beat bitmeden, çünkü o beat de çok detaylı bir adam. insandır. Olduğu halde Logic'e soksan onu biliyorum. Giriyorum. Ondan sonra o etrafını ayarlıyor. Yani ben yaptığım bütün şarkılar stüdyoya giriyoruz. Sıfırdan başlıyoruz bura.
Muhteşem ya.
Bir ilham oluyor. Oradan sen ilham alıp üzerine devam ediyorsun.
Bir de beat'in verdiği bir enerji. Beat'in havası direkt zaten şarkının gidişatını belirliyor.
Süper. Ozancı var mı sormak istediğin son bir şey?
Son sorum yok ama bir hediyemiz var abi evet. Sana.
Çok düşündük bunu bundan önce.
Bunu beat'le vermek isterdik ama.
Sana bir tane kitap hediye etmek istiyoruz. Bu bizim kitabımız. Kendi kitabımız. Hikayeden süper, Adamlar
süper,
diye.
Süper süper. Şu yakışıklılara bakın ya. Yeah, çok teşekkür ederim beyler. Rica onun dışında abi. Beni burada bu şekilde ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz. İnanılmaz mutlu olduk.
Çok büyük keyif aldım ve inşallah bu program dışında da birbirimize rastlayıp
çok isteriz.
Muhabbetlerimizi ilerletiriz.
Çok biz isteriz. Bahane olarak Amsterdam'a geliriz. Gelin. Yani Mörd'e çağırdı deyip olur. Gelirim.
Lütfen gelin.
Yani.
Lütfen gelin.
Süper olur.
Lütfen gelin beraber stüdyoya gireriz, takılırız. Bayılırız ben sizi. Yani.
Müthiş olur.
İstediğiniz yerlere götürürüm.
Bizim istediğimiz yer seninle gelip stüdyoda takılmak. Gelin, bundan daha lütfen. Üst bir zevk başımın olamaz.
Üstünde. Eyvallah.
Şanslı hissederiz kendimizi. Dünyanın en iyi rapçisi Mörda konuğumuzdu. Hikayeden Adamlar.
Sona erdi.
Çok görüşmek üzere.
Aynen, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.